Ayrım 28, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 282. 3 Mayıs, Thorvaldson, Norveç kıta yamacı. Clifford Stone, üç kardeşin ikincisi olarak İskoç kenti Aberdeen'de doğmuştu. İlk doğum günü geldiğinde hiç de sevimli denebilir bir hali yoktu. Küçüktü, cılızdı ve alışılmadık derecede çirkindi. Ailesi ona bir kazaymış gibi davranırdı. İlgilenmezlerse fark etmeyebilecekleri utanç verici bir arıza. Ağabeyinin aksine sorumluluk üstlenmeye layık görülmemişti ve küçük kız kardeşine yapıldığı gibi şımartılmamıştı. Kötü muamele görmüyordu. Aslına bakılırsa bir şeylerin eksikliğini de hissetmiyordu. İlgi ve şefkat dışında. Çocukken hiç arkadaşı olmamıştı ve 18'inde saçları dökülürken kız arkadaşı da yoktu. Okulda tüm sınavlarını göz kamaştıran notlarla geçmişti ama bu bile ailesi tarafından pek az ilgiyle karşılanmıştı. Stone daha sonra mühendislik okudu. Yeteneği vardı ve sonunda neredeyse bir gün içinde hep aradığı ilgiye ve takdire kavuşmuştu. Ama bu tamamen profesyonellik sınırları içindeydi. İnsan olan yanı yavaşça yok oluyordu. Kimse onunla ilgilenmediğinden değil de o kimseyi özel hayatına sokmadığından. Özel hayatına birilerinin girmesi fikri onu dehşete düşürüyordu. Bu yeniden görmezden gelinmesi anlamına gelirdi. Yetenekli mühendis Clifford, Statoil hiyerarşisinde yukarı tırmanırken eve yalnız dönen kendine güvensiz bu kel adamı hor görmeyi öğrendi. Şirket yaşamı, ailesi ve tüm tatmini oldu. Çünkü daha önce bilmediği bir şeyi sunmuştu. Başka herkesten daha iyi olduğu, bir lider olduğu bilgisi. En önde kalabilmek için sürekli koşturmak sarhoş edici ve bir o kadar da acı vericiydi. Durmak o kadar uzun zamandır görmezden gelindiği için kendine hiç saygısı kalmayan, tuhaf, yaşlı suratlı sıska çocuğu görmek demekti. Stone'u kendi karanlık meydan okuyan gözlerine bakmak kadar korkutan başka bir şey yoktu. Son yıllarda Statoil hızla gelişen teknolojiler için yeni bir bölüm kurmuştu. Tam otomatize edilmiş sistemlere geçilmesini sunabileceği avantajları hızla kavrayan Stone, kurula bir seri öneri sunmuş ve ünlü Norveç şirketi FMC Kongsberg tarafından tasarlanmış bir derin deniz ünitesinin kurulumu ona emanet edilmişti. Birkaç yüzey altı birimi o sırada başka yerlerde kullanımdaydı ama Kongsberg prototipi muazzam tasarruf vaat eden ve açık deniz tesislerinde çığır açacak tamamen yeni bir sistemdi. Prototipin inşası her ne kadar resmi olarak asla kayda geçmediyse de Norveç hükümetinin bilgisi dahilinde ve onayıyla yapılmıştı. Stone birimin bazılarının isteyeceğinden daha erken işleme başlatılacağını biliyordu. Özellikle Greenpeace daha çok test yapılmasını isteyecekti ve bunları tamamlamak aylar alacaktı. Bu güvensizliği anlamak zor değildi. İnsan hataları ve ahlaki ölçekte petrol endüstrisinin verdiği zararı aşmak mümkün değildi. Başka hiçbir iş kolu petrol endüstrisinin yaptığı gibi her yere yayılan çıkar ilişkileriyle gezegeni böylesine boğmamıştı. Böylece proje bir sır olarak kaldı. Kongsberg internet sitesinde kavramsal bir çalışma yayınladığında bile Statoil operasyonu gizlilik perdesinin altında tutuldu. Deniz yatağında bir hayalet çalışıyordu ve yaratıcılarının uykularını kaçırmamasının tek sebebi mükemmel işlemesiydi. Zaten Stone farklı bir şey beklememişti. Bitmek tükenmek bilmeyen testlerin ardından her riski değerlendirip bütün tehlikeleri giderdiklerine ikna olmuştu. Neden daha fazla didiklesindi ki? Bu sadece Stone'un kamu teşekkülü şirketin içinde sezdiği ve hor gördüğü kararsızlığı körüklerdi. Birincisi, Stone çığır açan teknolojilerini yönetim kurulu üyesi olarak devam ettirebilme şansının doğduğunu görmüştü. İkinci olarak da eninde sonunda herkesin kaybedeceği bir petrol savaşı vardı. Mesele son petrol damlasının ne zaman akacağı değil, petrol çıkarmanın finansal verimliliğinin bitmesiydi. Bir petrol sahasının verimliliği fizik kanunları ile sınırlıydı. Bir sahada ilk sondaj yapıldığında petrol yüksek basınçla dışarı fırlar ve birkaç on yıl boyunca bu devam eder. Zamanla basınç azalmaya başlar. Yeryüzü küçük gözeneklerindeki kılcal basınçla petrolü tutar. İlk başta kendi kendine fışkıran petrol muazzam maliyetlerle pompalanarak çekilmek durumunda kalır. Verimlilik rezervin boşalmasından çok daha önce hızla düşer. Ne kadar petrolün kaldığı önemli değildir. Bir kez petrolü çıkarmak, petrolün kendisinden daha fazla enerji gerektirmeye başladığında kalanı bırakmak daha iyidir. Bu petrol uzmanlarının ikinci milenyumun sonuna gelirken kalan petrol rezervlerinin daha 10 yıllar boyunca yeteceğini hesapladıklarında yaptıkları büyük hatanın sebeplerinden biriydi. Teknik olarak haklılardı. Dünya petrolle doluydu. Ama çoğu rezerv ulaşılamazdı. Veya ulaşmanın sağlayacağı verimlilik onca uğraşa değmeyecek kadar azdı. Üçüncü milenyumun başına gelindiğinde garabet bir durum ortaya çıktı. 80'lerde cenazesi kaldırılan OPEC hayata döndü. Elbette gerçek sorunu çözmesine imkan yoktu ama elinde en geniş rezervi tutan onlardı. OPEC'in petrol fiyatlarını belirlemesine izin vermemekte azimli olan Kuzey Denizi ülkelerinin petrol çıkarma maliyetlerini düşürmek ve deniz yatağını otomatize edilmiş sistemlerle doldurmaktan başka çaresi yoktu. Okyanus onlara ısı ve basınçtaki aşırı değişimler başta olmak üzere yepyeni bir seri sorun üreterek cevap verdi. Bu sorunları çözene ikinci bir El Dorado kapısı açılacaktı. Zenginlik sonsuza kadar sürmeyecekti ama bu arada insanlığın petrol ve gaz açlığını doyuracak ve endüstriyi hayatta tutacaktı. Stone uzmanları çağırdı, prototipi test aşamasına geçirdi ve inşaata başlamayı tavsiye etti. Statoil razı oldu. Stone bütçesinin ve yetkilerinin bir gecede artmış olduğunu gördü. Tedarikçileriyle ilişkilerini geliştirerek onları Statoil'in ihtiyaçlarının her daim birinci sırada olduğuna ikna etti. Ne kadar iyi iş çıkardığını biliyordu. Kısacası herhangi birileri Statoil'i eleştirecek bir açık bulmadığı sürece şirketin fatihiydi. Ama paçası sıkıştığında hiçbir şansı olmayacağını biliyordu. En iyi çalışan, en fazla gözden çıkarılabilir olandı. Stone birileri onun harcanabilir olduğuna karar vermeden önce yönetim kuruluna girmenin bir yolunu bulması gerektiğini biliyordu. Adı bir kez yenilikçilik ve kârla birlikte anılmaya başladığında kapılar ardına kadar açılacak ve istediği yolda ilerlemekte özgür olacaktı. En azından o böyle olacağını hayal etmişti. Kime daha çok öfkelendiğinden emin değildi. Ona ihanet eden Skavgen'e mi yoksa kendine mi? Ama maçın sonucunu başından beri biliyordu ve en kötüsü olmuştu. Herkes bir sığınak arıyordu. Skavgen de onun kadar iyi biliyordu ki yamacın çözülmesiyle gelecek olan afetin haberi çok yakında yayılacaktı. İçlerinden hiçbiri getireceği utancı göze almadan sessiz kalamazdı. Diğer şirketlerle irtibata geçerek Statoil durdurulamaz bir süreci başlatmıştı. Her firma bir diğerinin üzerinde baskı kuruyordu. Ufukta görünen çevre felaketiyle birlikte artık anlaşma yapmak için çok geçti. Tek yapabilecekleri kendi kışlarını kurtarıp suçu üstlenecek birilerini bulmaya çalışmaktı. Stone öfkeden kuduruyordu. Finn Skavgen gelmiş geçmiş en büyük haindi. Onun iyi çocuğu oynamasını seyretmek Stone'u kudurtmuştu. Skavgen'in oyunu Stone'un en karanlık düşlerinde bile hayal edemeyeceği kadar şeytaniydi. Stone tabii ki sınırı aşmıştı ama iyi bir sebebi vardı. Onların emirlerini uyguluyordu. Ona verilen gücün yarısını bile kullanmamıştı. Elbette o saçma sapan raporlardan bahsetmeyi ihmal etmişti. Solucanlar ne zamandan beri gemilerin denize açılmasını veya petrol çıkarılmasını engelliyordu ki? Her gün binlercesi milyarlarca planktonun arasında geziniyordu. Her yeni küre ayaklı keşfedildiğinde limanda kalsalardı okyanusta tek bir tekne olmazdı. Hidratlara gelince sızan miktar normal sınırların içinde kalıyordu. Raporu sunmuş olsa neler olacağı belliydi. Lanet bürokratlar inşa sürecini hiç yoktan durduracaklardı. Stone hüsranla suçlanması gerekenin sistem ama en çok da hastalıklı yobazlığıyla Skaugen olduğunu düşündü. Tüm o yöneticiler ona gülümseyip sırtını sıvazlamışlardı. İyi iş, harikasın, aynen devam et ama yakalanma çünkü bilmek istemiyoruz. Bu pisliğin içine düşmek onun değil diğerlerinin suçuydu. Ve Stone'un yerini almak için Skaugen'in kıçını yalayıp muhtemelen piçle yatıp kalkan Tina Lund da onlar kadar kötüydü. Hepsinden beteri Skaugen'i ona bir şans daha vermeye ikna ettiği için kadına minnettarmış numarası yapmak zorunda kalmıştı. Ne şans, bu bir tuzaktı. Hepsi hem de hepsi ona sırtını dönmüşlerdi. Ama onlara gösterecekti. Clifford Stone'un işi henüz bitmemişti. Birimle ilgili sorun her neyse onu bulup düzeltecekti. İşte o zaman kimin sırları varmış, kim neler gizlemiş ortaya çıkacaktı. İşin köküne inmesi gerekiyordu. Thorvaldson birimin olduğu bölgeyi çok ışınlı yankı iskandili ile taramıştı ama görünürde işlemciden eser yoktu. Deniz yatağının morfolojisi değişmiş gibi görünüyordu. Birkaç gün içinde birimin bulunduğu alanda bir çöküntü hendeği oluşmuştu. Derinliğin ne kadar olduğunu düşünmek bile Stone'u herkes gibi huzursuz ediyordu ama korkularını bir kenara atmalıydı. Tek düşünebildiği deniz yatağına yapacağı yolculuk ve diğerlerine nasıl güçlü ve cesur biri olduğunu göstereceğiydi. Clifford Stone cesur eylem adamı. Thorvaldson'un kıç güvertesinde denizaltı onu 900 metre aşağıya deniz tabanına taşımak için bekliyordu. Tabii keşif için önce robotu indirmeliydi. Jean-Jacques Alban ve diğerleri ona bu konuda ısrar ediyorlardı. Victor muhteşem kameralarla donatılmıştı. Aşırı hassas bir kumanda kolu vardı ve hızlı veri transferi için gerekli olan her şeye sahipti. Ama aşağı kendisinin inmesi çok daha büyük etki yaratacaktı. Ayrıca Stone Alban'la aynı fikirde değildi. Zonne'de Gerhard Bormann'la insanlı denizaltılar üzerine sohbet etmişlerdi. Bormann efsanevi DSB Alvin ile Oregon deniz yatağını araştırmıştı. Dipnot, DSB, Deep Submerged Vehicle, derin dalış aracı, derin dalışlar için kullanılan insanlı ve kendinden tahrikli denizaltıların genel kısaltması. İki türü vardır. DSV genel olarak araştırma amaçlı kullanılır. DSRV ise kurtarma operasyonlarında kullanılır. Binlerce video kaydı görmüştüm. Robotlar tarafından yapılan kamera çekimlerini ve hepsi de çok etkileyiciydi. Ama deniz altında oturup aşağıda deniz yatağında olmak, her şeyi üç boyutlu görmek, böyle bir şeyi hiç hayal etmemiştim. Görüp görebileceğin her şeyden öte. Üstelik bir insanın içgüdülerinin ve duyularının yerini hiçbir şeyin tutamayacağını da eklemişti. Stone zalimce gülümsedi. Artık sıra ondaydı. Mükemmel irtibatları sayesinde denizaltını elde etmek çok kolay olmuştu. Bir Deep Rover'dı, DR-1200 ve Deep Ocean Engineering adlı Amerikan firması tarafından yapılmıştı. Yeni nesil denizaltılardan olan küçük hafif bir araçtı. Küre şeklindeki şeffaf gövdesi içinden bir çift robot kolun çıktığı iki şişkin bölüme eklenmişti. İçinde yanlarında kontroller olan iki adet rahat oturma yeri vardı. Deep Rover'a yaklaştığında yaptığı seçimin doğruluğundan memnun olmuştu. Araç vince bir kabloyla bağlıydı ve alt kapaktan içeri sürünmelerine yetecek kadar havaya kaldırılmıştı. Pilot Eddie sağlam yapılı eski bir donanma pilotuydu ve şimdiden içeri girmiş aletleri kontrol ediyordu. Bir denizaltının suya indirilmesi sırasında hep olan sıradan kargaşa sürüyor, mürettebat, teknisyenler ve bilim insanları güvertede koşturuyorlardı. Stone Alban'ı görerek yanına çağırdı. ''Fotoğrafçı nerede?'' diye bağırdı. ''Ve video çekimi yapacak adam?'' ''Hiçbir fikrim yok.'' dedi Alban. ''Kameramanı buralarda oyalanırken görmüştüm.'' ''O zaman ona oyalanmayı bırakıp buraya gelmesini söyle.'' diye tersledi Stone. ''Film çekilmeden aşağı inmeyeceğiz.'' Alban kaşlarını çatıp denize baktı. Görüş mesafesinin düşük olduğu puslu bir gündü. ''Havada kötü bir koku var.'' dedi. ''Metan, kötüleşiyor.'' Doğruydu, denizin üzerinde sülfür gibi bir koku asılı kalmıştı. Bu kadar kötü kokması için epey miktar gaz havaya sızmış olmalıydı. Hayra alamet değildi.
''Kendi kendine dağılır.'' dedi Stone.
''Bence dalışı ertelemelisiniz.''
''Saçmalık.''
Stone etrafına bakındı. ''Şu lanet olası fotoğrafçı nerede?''
''Çok riskli, barometre düşüyor, bir fırtına yolda.''
''Aşağı iniyoruz, işte o kadar.''
''Stone, aptal olma, neden inat ediyorsun?''
''Sebebi şu.'' dedi Stone iğneleyici bir sesle. ''Sorunu daha doğru, daha iyi göreceğiz. Tanrı aşkına Jean, hiçbir şey rover'ın yolunu kesemez. Hele birkaç solucan asla. 4000 metreye kadar dalabiliyor.''
4000 metrede gövde içeri göçer diye düzeltti Alban. En fazla 1000 metrede güvenli.
Gerçekleri biliyorum ve biz de 900 metreye iniyoruz. Yanlış gidebilecek ne var ki?
Bilmiyorum ama deniz tabanı değişmiş. Su gazla doluyor ve birim sonarda görünmüyor. Aşağıda neler olup bittiğini ancak Tanrı bilir.
Belki bir heyelan olmuştur ya da birimde bir kırılma olmuştur. Eğer şansımız yoksa zemin çökmesi bile olmuş olabilir. Bu gibi şeyler oluyor biliyorsun.
Sanırım.
O zaman sorun ne?
Sorun şu ki dedi Alban sükûnetini yitirerek, işi senin yerine bir robot da yapabilir. Ama hayır, illa kahramanı oynaman gerek. Stone iki parmağıyla gözlerini işaret etti.
Bunlarla sorunun ne olduğunu bir robottan çok daha kesin olarak teşhis edebilirim, anlıyor musun? Sorunu yerinde inceleyerek. Problemler böyle çözülür. Gidip iyice inceler ve tamir edersin.
Öyle olsun.
Peki aşağı ne zaman ineceğiz?
Stone saatine baktı.
Tamam, bir yarım saat daha. Yok, 20 dakika olsun.
Eddie'ye el salladı ve pilot elini kaldırıp ardından kontrol işine döndü. Stone sırıttı.
Neden endişeleniyorsun? Buralardaki en iyi pilot bizde. Zorunda kalırsam aleti ben bile kullanırım.
Alban cevap vermedi.
Dalış planına son bir kez daha bakacağım. Eğer bana ihtiyacınız olursa kameramdayım. Ve bana bir iyilik yap Jean. Şu aptal kameramanları bul. Gören de suya düştüklerini sanır.
Trondheim, Norveç. Tıraş losyonu gerçekten bitmiş miydi? Mümkün değil. Sigur Johansson hayatın küçük lükslerini stoklardı. Şarabının veya bakım ürünlerinin bittiği hiç görülmemişti. Elbette bir şişe daha Keton losyonu olmalıydı. Banyoya geri döndü ve dolabı karıştırdı. Artık çıkması gerekiyordu. Onu Karen Weaver'la olan toplantısına yetiştirecek helikopter Statoil araştırma merkezinde bekliyordu. Ama dağınıklığı bir sanat haline getirmiş biri için toplanmak zordu. Derdi toplu insanlar asla hangi renk ceketin tam doğru etkiyi yaratabileceğini düşünmezlerdi. Aradığını iki saç jölesi tüpünün arkasında buldu. Şişeyi bakım çantasının içine koyup çantayı da Walt Whitman'ın şiirleri ve Porto şarabı hakkında bir kitap ile birlikte bavuluna sıkıştırıp bavulu kapattı. 19. yüzyıl başında zengin Londralılar arasında hafta sonu kaçamaklarında epey popüler olan türden pahalı bir bavuldu. Deri şeritleri elle dikilmişti. 5. gün. CD'yi almış mıydı? İnanılması güç fikrini destekleyen tüm malzemeler o CD'nin içindeydi. Belki gazeteciyle bu konuda tartışma fırsatı olurdu. Ah, işte orada tişört ve çorap yığınının altındaydı. Kierkegaard Caddesi'ndeki evden koşar adım çıktı ve yolun karşısına jipine ilerledi. Nedense bu sabah evden çıkmaya pek hevesliydi. Enerjisi neredeyse histerikti. Arabayı çalıştırmadan önce eve son bir defa baktı. Birden aslında zihnini meşgul etmeye çalıştığını fark etti. Hiperaktif enerjisini aklını kurcalayan düşünceleri uzak tutmanın bir yoluydu, karanlıkta ıslık çalmak gibi. Şehre bakarken eli kontak anahtarında oyalandı. Trondheim'ın üzerinde şehir hatlarını bulanıklaştıran kalın bir sis tabakası asılıydı. Caddenin karşısındaki evini bile normalden daha basık görüyordu. Neredeyse bir yağlı boya tablo gibiydi. Sevdiğin şeylere ne oldu? Van Gogh'un tablolarının önünde neden defalarca saatler geçirmiş ve içi huzurla dolmuştu? Sanki ressam umutsuz bir paranoyak değil de tamamen mutlu biriymiş gibi. Çünkü hiçbir şey izlenimi yok edemezdi.
Elbette bir resim yok edilebilirdi ama var olduğu sürece boyayla tutsak edilmiş tam ve eksiksiz bir andı. Ay çiçekleri asla solmayacaktı. Arles'teki Langlois Köprüsü asla bombalanmayacaktı. Dehşetin görüntüsü her zaman dehşet verici olacaktı ve güzellik her daim güzel kalacaktı. Köşeli suratlı, kulağında beyaz sargı olan adamın resminde bile huzur verici bir süreklilik vardı. En azından resimde daha mutsuz olamaz, yaşlanamazdı. Resimdeki adam ebediydi. En sonunda ona eziyet edenlere ya da onu anlamayanlara karşı galip gelmişti. Bir resim fırçası ve dehasının yardımıyla herkesi yenmişti. Johansson evine baktı. Keşke bir resim olsaydı ve ben de içinde olsaydım diye düşündü. Ama bir resmin içinde yaşamıyordu ve hayatı da geçmişini adımlayabileceği bir galeri değildi. Gölün kenarındaki evi muhteşem bir resim olurdu. Sonra bir de karısının bir resmi ve tanıdığı tüm diğer kadınların da, sahip olduğu arkadaşlarının ve tabii ki Tina Lund'un da. Tina Kare ile el ele ve sonsuza kadar huzur içinde. Tatsız bir kayıp duygusu içini sardı. Dünya değişiyor diye düşündü. Bizi hizaya getiriyorlar. Bir yerlerde bir karar alındı ve biz bir parçası değildik. İnsanlık orada değildi. Arabayı çalıştırıp sürdü. Kiel, Almanya. Erwin Suez arkasında Yvonne Mirbach'la birlikte Boorman'ın ofisine girdi. Johansson'u ara dedi, şimdi. Boorman, Geomar yöneticisini sıra dışı bir şeyler olduğunu anlayacak kadar uzun zamandır tanıyordu. Sorun ne diye sordu, cevabı bildiğinden emin olmasına rağmen. Mirbach bir sandalye çekip oturdu. Bilgisayarda farklı senaryoların üzerinden geçtik. Çökme düşündüğümüzden daha da yakın. Boorman kaşlarını çattı. Çökme mi? Son konuştuğumuzda işin oraya varacağından bile emin değildik. Kanıtlar hiç de parlak değil dedi Suez. Bakteri konsorsiyumu yüzünden mi? Evet. Boorman alnında soğuk terler biriktiğini hissetti. İmkansız diye düşündü. Onlar sadece bakteri, küçücük mikroskopik organizmalar. Bir anda çocuk gibi düşünmeye başladı. Nasıl olur da o kadar küçük bir şey yüzlerce metre kalınlığındaki buz tabakasını yok edebilirdi? Hiç yolu yoktu. Bir mikrop binlerce kilometre karelik deniz yatağında ne gibi bir değişiklik yaratabilirdi? Hiç. Anlaşılmazdı, gerçek değildi. Böyle bir şey olamazdı. Bilim insanları konsorsiyumlar hakkında görece az şey biliyorlardı. Ama bilinen şuydu ki çok denizin zemininde çeşitli mikroorganizmalar, simbiyotik ortaklıklar kuruyorlardı. Örneğin sülfür bakterisi dünya üzerindeki en eski yaşam biçimlerinden biri olan tek hücreli arkebakterilerle işbirliği yapardı. Simbiyoz kusursuz derecede başarılıydı. Bu türden konsorsiyumlar ilk kez birkaç yıl önce metan hidratların üst yüzeylerinde keşfedilmişti. Sülfür bakterisi oksijenin yardımıyla arkebakteriler tarafından salınan nitrojen, karbondioksit ve diğer karbon bileşenlerinden oluşan besin maddelerini değerlendiriyor, arkebakteriler ise en sevdikleri yemekle ziyafet çekiyorlardı. Metan. Simbiyoz sülfür bakterisinin de tadına hiç bakmamasına rağmen metanla yaşadığı anlamına geliyordu. Metanın çoğu oksijensiz çökelti içinde olurdu ve sülfür bakterisinin hayatta kalmak için oksijene ihtiyacı vardı. Arkebakterilerin ise yoktu. Oksijen olmadan metanı parçalar ve bunu deniz tabanının altında birkaç kilometre boyunca devam ettirebilirlerdi. Bilim insanları arkebakterilerin her yıl 300 milyon ton denizaltı metanını dönüştürdüğünü tahmin ediyorlardı ki bu da muhtemelen iklimin yararına oluyordu. Parçalanan metan bir sera gazı olarak atmosfere sızamazdı. Bu açıdan bakınca arkebakteriler bir çeşit çevreci özel tim sayılırdı. Tabii deniz yatağında kaldıkları sürece. Sorun şuydu. Arkebakteriler aynı zamanda solucanlarla da simbiyotik yaşıyordu ve canavar çeneleri olan mutant solucan arkebakteriler ve sülfür bakterisinin konsorsiyumu ile sarmalanıyor, onları içinde ve derisinde taşıyordu. Buzda derine ilerlediği her metrede bakteriler de hidratların içine taşınıyor ve oradaki donmuş katmanları içten yok edip kanser gibi yayılıyorlardı. Çok geçmeden solucan ve sülfür bakterisi ölüyordu. Ama arke bakteri durmadan buzun içini kemirmeye devam ediyor ve yoğun hidrat tabakasını gözenekli çürük bir kütleye çeviriyorlardı. Gaz tabii ki yüzeye sızacaktı. Solucanlar hidratları dengesizleştiremez dediğini hatırladı Boğurman. Doğruydu ama amaçları bu değildi. Onlar sadece tıpkı servis otobüsleri gibi buzun içinden arke bakteri sevkiyatını yapan araçlardı. Bir sonraki durak metan hidratlar, 5 metre derinlik, orada dur, şimdi çalışma vakti. Neden daha önce aklımıza gelmedi diye düşündü Boğurman. Dalgalanan su sıcaklığı, hidrostatik basınçta düşüş, depremler, hepsi de hidrat uzmanlarının felaket nakaratlarının bir parçasıydı. Ancak bakteriler hakkında kimse oturup düşünmemişti. Oysa ki herkes bakterilerin aşağıda ne halt ettiğini biliyordu. İçlerinden hiçbiri en kötü kabuslarında bile böyle bir istilayı hayal edememişti. Kimse metanotrof intihar manyağı bir solucanın var olabileceğini aklına getiremezdi. İnanılamayacak rakamlarda bütün bir kıta yamacına yayılmış olmaları saçmaydı, olanaksızdı, açıklanamazdı. İmkansız sayılarda ölümcül açlıklarının güdümünde bir arke bakteri ordusu. Düşünmeden edemiyordu. O solucanlar oraya nasıl gelmişti? Orada ne işleri vardı? Onları oraya getiren neydi? Ya da kim? Sorun şu ki diyordu Mirbah. İlk simülasyonumuz çoğunlukla doğrusal varsayımlara dayanıyordu. Ama gerçek hayat doğrusal değildir. Kaotik, hatta bazı durumlarda çığ gibi büyüyen gelişmelerle karşı karşıyayız. Buz parçalanıp dağılıyor. Bu da gazın içinden fışkırarak daha fazla hidratı çatlatması demek. Yani deniz tabanı çökmeye başlayacak ve kritik eşikte. Tamam, tamam. Boğurman elini salladı. Ne kadar vaktimiz var? Birkaç hafta veya gün ve hatta... Mirbah tereddüt etti. Ama hala emin olamayız. Demek istediğim, bunların mutlaka gerçekleşeceğinden emin olamayız. Tüm kanıtlar o yönü gösteriyor ama o kadar olağan dışı bir senaryo ki hiçbir şeyi kanıtlayamayız. Sadede gel İvon, sence ne olacak? Bilmiyorum, yine durakladı. Pekala, diyelim ki 3 tane asker karınca bir memelinin yoluna çıktı. Üzerlerine basılıp ezilirler. Ama aynı memeli binlercesinin arasında kalsa onu canlı canlı yerler. Ben bu mikropları böyle hayal ediyorum, anlıyor musun? Johansson'u ara diye tekrarladı Suez. Ona bir Storegga kayması öngördüğümüzü söyle. Boğurman nefesini yavaşça bıraktı ve sessizce başını salladı. Thorvaldsen, Norveç. Helikopter pistinin kenarında ayakta durmuş aşağı fiyorda bakıyorlardı. Suyun öte yanındaki kıyı zar zor görünüyordu. Grileşen göğün altında göl kararmış çelik gibi uzanıyordu. ''Züppenin tekisin'' dedi Lund helikopteri işaret ederek. ''Tabii ki öyleyim'' diye cevapladı Johansson. ''Ama bu işe zorla bulaştırıldığıma göre mızmız olma hakkım var.''
''Of, yine başlama.''
''Üstelik sen de benim jipime göz koyduğun için aynı derecede kötüsün.''
Lund gülümsedi. ''Haydi anahtarları ver.''
Johansson ceketinin ceplerini karıştırıp anahtarı çıkardı ve Lund'un avucuna koydu. ''Ben yokken ona iyi bak.''
''Bana güvenebilirsin.''
Ve kareyle oynaşmak yok.
Jipte mi? Ben o tür kızlardan değilim.
Ben seni bilirim. Her neyse, en azından zavallı Stone'u savunman için verdiğim öğüdü tuttun. Kendi aptal prototipini sudan kendisi çıkarsın.
Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama öğüdün sayesinde olmadı. Cezasını Skaugen erteledi.
Demek cezası ertelendi.
İşini kaybetmeme ihtimali var. Tabii eğer işleri yoluna koyabilirse...
Saatine baktı.
Her an denizaltı ile suya inebilir. Ona şans dile.
Neden aşağı bir robot göndermiyor?
Çünkü delinin teki. Sanırım bir krizin sadece onun yöntemleriyle çözülebileceğini ispat etmek istiyor. Clifford Stone'un vazgeçilemez olduğunu.
Ve hepiniz buna izin mi veriyorsunuz?
Patron hala o. Hem bazı noktalarda da haklı. Kendi inerse durumu daha iyi anlayacaktır.
Johansson Thorvaldson'u puslu gri denizin üzerinde hayal etti. Stone omurganın altında denize dalmış, etrafı karanlıkla sarılmış ve bilinmeyene dalıyordu. En azından cesaretini takdir etmek lazım.
Evet, Lund başını salladı. Piçin teki ama cesur olduğu doğru.
Peki o zaman, çantasını aldı. Arabama iyi bak.
Merak etme.
İkisi birlikte helikoptere yürüdüler. Skowgen sözünü tutmuş ve Statoil'in en iyi modelini emrine vermişti. Helikopter büyük bir Bell 430'du. Helikopter konforunun doruk noktasıydı ve çok az ses çıkarıyordu.
''Şu Karen Weaver'' dedi Lund helikopterin kabin kapısında durduklarında. ''Neye benziyor?''
Johansson'un gözleri parladı. ''Genç, inanılmayacak kadar güzel.''
''Aptal.''
''Nereden bileyim?''
Lund durakladı, sonra ona sarıldı. ''Kendine iyi bak, olur mu?''
Johansson kadının sırtını sıvazladı. ''İyi olacağım, neden olmayayım ki?''
''Nedeni yok.'' Bir an sessizleşti. ''Bu arada övdün işe yaradı. Bana söylediğin şeyler karar vermemi sağladı.''
Kare'ye mi gideceksin?
Her şeyi farklı bir açıdan gördüm ve evet, Kare'nin yanına gideceğim.
Johansson gülümsedi, sonra kadını iki yanağından öptü. Oraya gider gitmez ararım.
Tamam.
İçeri tırmandı ve çantasını pilotun arkasındaki koltuklardan birine attı. Kabinde 10 kişilik yer vardı ama tek başına olacaktı.
Sigur, arkasını döndü. Sen gerçekten benim en iyi arkadaşımsın.
Ellerini çaresizce iki yana açtı, sonra indirdi.
''Demek istediğim?''
''Biliyorum.'' Johansson sırıttı. ''Böyle şeylerde iyi değilsin.''
''Hayır.''
''Ben de öyle.'' Öne eğildi. ''Birinden ne kadar hoşlanıyorsam bunu söylerken o kadar batırırım. Ama hiç seninle olduğu kadar berbat etmemiştim.''
''Bu bir iltifat mıydı?''
''En alasından.'' Kapıyı kapadı, pilot pervaneleri çalıştırdı ve bel havalanıp burnunu kaldırdı. Araştırma merkezini ardında bırakarak fiyorda doğru uçtu. Johansson kabine iyice yerleşerek pencereden dışarı baktı ama görülecek pek bir şey yoktu. Trondheim bir sis perdesinin altına gizlenmişti ve göllerle dağlar renksiz yükseklikler olarak altından geçiyor, gökyüzü ise onları yutmak istiyormuş gibi görünüyordu. Üzerine tekrar bunaltıcı bir duygu çöktü, korku.
Ama neden?
Sadece bir helikopter gezintisi, dedi kendi kendine. Endişelenecek bir şey yok. Ne olabilir ki? Aklında metan ve canavarlar vardı, o kadar. Havanın da pek faydası dokunmuyordu. Keşke kahvaltısını daha iyi yapmış olsaydı. Çantasından Walt Whitman'ı çıkardı ve okumaya başladı. Pervaneler üzerinde anlamsızca dönüyordu. Ceketi ve cebindeki cep telefonu arkasındaki koltukta duruyordu. Bu yüzden ve okuduğu kitaba dalmış olmasından dolayı telefonun çaldığını duymadı.
28. ayrımın sonu. Sayfa 292.